Ayrım 18, sayfa 317. 5. Bölüm, 1. Kısım. Çarşıyı dolanarak giden taş yolun sonunda tepenin hemen yamacındaki evden göle daldı Bedrettin'in bakışları. Süzgün, üzünçlü bir dalgınlık ve gecenin koyuluğunda kararan sulara baktı. Bir iki balıkçı sandalının kandili ışıldadı ilkin, sonra giderek unutuldu göl. Bir başına gökteki uzak yıldızlar ve onlara özenen Bedrettin'in tutkulu bakışlarıyla yıkandı uzun uzun. Cazibe sessizce gelip yanı başına diz çökmüştü. Sesi dinlemedi Bedrettin. Uzun süre gölden alamadı bakışlarını. Beyninin derinliklerinde aydınlanıp kabaran sular örneği düşünceler gelişmekteydi. Ama bunları kendinden bile gizlemek amacıyla suskusunu sürdürdü. Cazibe her tür çile yoldaşlarının alışkanlığıyla sessiz bakıyor, Bedrettin'in her noktasını inceliyordu. 20 yıl var ki böylesine dalgınlaştığını göstermedi bize. 20 yıl var ki belli etmedi düşüncelerinin derinlerinden hangi pınarlar fışkırmaktadır. Hep aydınlık yanını gördük. Tıpkı gökteki ay gibi. İşte şimdi o aydınlığın hangi derinliklerden, hangi çileler karşılığında çekilip çıkarıldığını ilk kez görebiliyorum. Ve bir iyice anlıyorum ki insanların mutluluğuna çalışmak güç iş. Başarının yaklaştığını sandığın anlarda dönencesini tamamlayan ay gibi gözlerin önünde yitip gitmesine katlanmak gerek. Katlanıyor efendim. Yıllardır bu güç işlevin aldatmacalarına, güçlüklerine ve kişi beynini oyup giden acılarına katlanıyor. Nice bir güç gerekli insandaki böylesine sürdürebilsin inancını. Nice inanmış olmak gerekli ki hiçbir yılgınlık göstermeden herkesin de yeniden başlayabilsin. Beni sezinlemedi bile. Kendi içindeki hesaplaşmayla öylesine ilişkisini sağlamlamış olmalı. Karanlık daha bir çöküyor gölün üstüne. Ama karanlık koyulaştıkça Bedrettin sanki daha bir iyi görüyormuş gibi uzatıyor bakışlarını. Gölün derinliklerinde bir yol açılıyor önünde. Aydınlık, berrak bir yol. Oradan ilerliyor durmaksızın. İnsanların her tür egemenlik karşısında dikildikleri bir ülke canlanıyor gözlerinin önünde. Balıklar kaynaşmakta gölün derinlerinde ama Bedrettin için belleğinde uyanan ülke gölden uzaklarda. Derinlerde ya da yücelerde bunu kestirmek kolay değil. Gördükleri gelecek günlerin hayali, kopkoyu bir karanlığın içinde. İki ışık yolu gibi açılan aydınlıktan bilinmeyen uzaklara kaymış şimdi. Biz kusur etmedik, uyardık Musa'yı ama uyarımıza kulak asılmadı. Anladık Evrenos'un nice bir oyun edeceğini, anladık ve anlattık. Görülmekte ki bunlar bireysel savaş anlayışından kurtulabilmiş değiller. Urumeli derinliklerinde her biri bir sultanlık büyüklüğünde bölgelere egemenlik eylemekteler. Her biri bir başlarına krallarla, voyvodalarla savaş ve barış etmekteler. Yine de görmeden kavganın nice olduğunu bilmemekteler. Timur Bayezid'e ne ettiyse Evrenos Musa'ya aynı oyunu oynadı. Biliyorduk bunu, sezinlemiştik. Musa yiğitliğine güvendi, Yıldırım daha az yiğit değildi ki. Oysa Timur nice söylemişti. Yiğitlik kişilerin savaşında önemlidir. Ozan nice yüreğiyle konuşur. Yiğit de öyle. Yüreğiyle vuruşan da hak eder kavganın sonunu. Ama başbuğun yiğitliği savaşın başarısıyla sonuçlanmasındadır. Teke tek vuruşmada yasak olan, yanlış olan nice iş varsa toplu savaşta geçerlidir. Hele bir de ustaca yapılmışsa perişan eder ki düşmanı, en geçerlisidir. İşte Musa'nın tutsak olmasına, Timur söyleşilerinde bulunmasına karşın anlamadığı, anlayamadığı bu. Biz anladık, anlaşılmakta ki Evrenos da anlamış. Şimdi yeni bir düzen başlamakta bizim için. Gördük ki bir egemene dayanarak tepeden işler kurcalamak yeterli değil. Kurduğumuz düzen değişecek baştan sona. Atadığımız kadılar ya beylerden yana hükümler keser olacaklar, ya tümünün yerine yenileri getirilecek. Oysa ahali kendi hakkına sahip çıkar, görevlilerini kendisi seçerse böyle durumlar hiçbir zaman doğmaz. Ama görevlileri seçerken herkesin ekonomik bakımdan eşit olması gerekir. Yoksa güçlünün egemenliği altında kalırlar. Beyler kimi istiyorsa onu seçip getirirler göreve. Bizim istediğimiz bu değil. Musa tahtta otururken ahaliye sorulsa Musa'yı seçerdi. Yok Çelebi gelende en baş yönetici odur. Nice geldiler. İşte en önemli soru bu Bedrettin. Musa da Çelebi Mehmet de yenerek geldiler. Demek egemenliğin ilk koşulu yenmek. Halk kendi egemenliğine sahip olmak istemekteyse ilkin var olan egemenleri yenmek zorunluluğundadır. Dervişlerimize bunu anlatmalıyız. Bir iyice yerleştirmeliyiz kafalarına. Ve dahi zamanı gelende hiçbir noksanı kalmamış bir hazırlık ile yola çıkmalıyız. Aylardır şu küçük bencik kasabada durmaksızın aklımızdan geçirdiklerimiz bunlar. En iyi yol nedir? Şimdiye hep kaçındık savaştan. Ama nereye gittikse, kimi gördükse savaşmaktadır. Demek ki savaş kaçınılmaz. Salt egemenlere öğüt vermekle haksızlıkların, yolsuzlukların hakkından gelmek mümkün değil. Öyleyse bundan öte öğüt yoksulun kılıcı olmalıdır. Kavga öyle bir başlamalıdır ki yoksul kendi hakkı için ölsün bir kez. Şimdiye hep bir egemenden ötekinin egemenliğini kurtarmak için verdi canını. Anlasın ki bundan öte ölüm kendi egemenliğinin sancağı olmaktadır. Madem bizi Anadolu'ya sürdüler, bir iyice inceleyelim Anadolu'yu. Sorup soruşturalım, ondan sonra başlatırız kavgayı. Öyle bir kavga ki yeryüzünden tüm egemenleri silip süpürmelidir. İçini çekti, karar vermenin sezgisiyle yanında birinin bulunduğunu anladı, irkildi. Kimdir?
Benim efendim, rahatsız olmamanız için kandil yakmadım.
Cazibe? Buyurunuz şeyhim. Kolunu uzattı Bedrettin, omuzlarından sardı karısını, okşadı bir süre. Karanlık nice yoğunlaşmakta değil mi?
Sezinlemedim efendim.
Sezinlemedin mi, nice? Çünkü size bakmaktaydım. Daha bir sıktı kolunu Bedrettin, Cazibe belli belirsiz inledi. Bilmekte misin hatunumuz, bazen yorgunluklarımız oluyor. Dertlerimiz başımızın içinden, burnumuzun ucuna geliyor. Tam üzüncün kucağında dalgalanacakken seni buluyoruz yanımızda. Sezinlemiş, görmüş, bilmiş gibi. Oturuyorsun, soluklarını bile duymuyoruz uzun süre. Bir de bakıyoruz ki yanı başımızdasın. Dinleniyor, tüm sıkıntılardan kurtulup rahatlıyoruz. Nice yıl geçti aradan.
Nice yıl mı efendim? Bana dün gibi gelmekte.
Benim de diyeceğim oydu. Öylesine bir mutluluk oldu senin yanımda bulunman.
Kendinizi çok üzüyorsunuz efendimiz.
Üzmek mi? Yaşamımız boyunca üzülecek bir iş yapmadık. Çelebi Mehmet az biraz daha cesur ya da çevresindekiler gibi az biraz daha cahil olsaydı tüm üzünçlerden kurtulmuştuk şimdi.
Aman efendim, siz ki yaşamak, daha çok yaşamak ve sürekli yaşamak isteyen, buna da kuşkusuz layık olan bir yüce kişisiniz. Ölümü nice düşünmektesiniz.
Ölümü hiç aklımızdan çıkarmadık ki Cazibe. O hep bizimle birlikte oldu. Öylesine alıştık ve dahi seviştik ki en yaklaştığı zamanlarda bile yeni bir atılım kaynağı haline geldi artık. İşte yine öyledir durum.
Yeni bir atılımın hazırlığındasınız, ben de sezdim. Umarım iyi olur.
İyi olacak Cazibe, öylesine iyi olacak ki insanlar öğrenecek gerçek mutluluğu. Kişi onurunun yüceliği üstüne nice savaşmak gerektiğini belleyecekler bir iyice. Ve dahi savaşacaklar, egemenlerin burnundan getirmecesine. Hiç tasamız yok insanlardan yana, hiç kuşku duymuyoruz yarından. Hadi artık kandili yak. Çinici ahisi kalfasının sıvanmış ayaklarına bulaşan çamura bakıyor. Arada bir iki parmağının arasında ezip yokluyor kili. Az daha su, az daha toprak buyruklarını ard arda patlatıyor. Çıraklar ellerinin parmaklarının işaretine göre yerine getiriyorlar buyruklarını. Bir vıcıklaşıyor kil, bir sertleşiyor. Kalfa ayaklarının altındaki çamurun zaman zaman canlanıp zaman zaman yittiğini sezer gibi. İlk karmaya başladığında çıraklar yapar bu işi. Kalfanın gözetiminde. Çamur çini hamuru haline gelirken kendisi soyunup çırakları çeker kıyıya. İyice yumuşayıp tüm hava kabarcıklarından, tüm gözeneklerinden arınmaya başladı mı, ustaların başaracağı bir işlev haline gelmektedir de ondan. Kalfa ayak bileklerinde, topuklarında canlılığını sezdiği çamurun çinileşmesini düşünüyor. Çok sevdiği bir zanaat bu, babasından kalma. Gözleri yarı kapalı, tüm dikkatini ayaklarının altında bir sevgili eli gibi okşayan çamura vermiş. Bir küçük hava kabarcığını, bir hamurlaşmamış küçümencik topağı, ince bir kum tanesinin cızırtısını hemen anlıyor. Ustası bir çamura, bir ayaklarına bakıyor. Bileklerinin giderek sakızlaşan çamurdan arındığını sezinliyor kalfa. İyice yoruldu mu bulaşmaz artık. Ustası der ki, çininin hamurunu karmak bir hünerse pişirmek bin hünerdir. Asıl berraklığını, rengini ve yaşama gücünü bu karma ve pişirme hüneri verir çiniye. Bazen öylesine doğal renkler bezenir ki örnek diye saklarlar. Ve o rengi tutturmak için uğraşırlar günlerce. Kişi kalıcılığını bilende daha bir güçlü sarılır işlevine. Kalfa bu bilinçle yetişti. Ahilik töresine göre dedesinin dedesinden çinici bir ailenin son kuşağı. Ustası da öyle. Yapıtları camileri, okulları süslüyor. Ve önünden geçerlerken içleri titriyor. Bu maviyi deden bulmuştu. Bu pembe amcamın ustalığından gelme. yüzyıllar derinliğinden, belki de yüzyıllar ötesine ustalığın, zanaatin saygısını iletecek bunlar. Bir alsam peştemalı, bir kendi tezgahımı kursam diye geçiriyor içinden. Her rengi deneyeceğim, yeni renkler bulacağım Çin'in parlaklığında. Yeni renkler vereceğim, kentimiz Osmanoğullarının adıyla yüceldi şimdiye. Bundan öteye benim adımla yücelsin, daha önemlisi zanaatımın adıyla anılsın istiyorum. Bunu sağlamak bana bağlı. İyi bakarsam ustamın eline, iyi dinlersem sözünü, bir gün tezgahımın başına geçtiğimde ben de iyisini yaparım. Gözlerinin ışıltısından gelecek günlerin aydınlığı balkıyor. Ayaklarının altındaki çamur yeniden bir canlı gibi kıvranmaya başladı. Belli ki kıvamına geldi gelecek. Az sonra ustası, tamamdır, dökelim kalıplara, fırınlayalım diyecek. Yaptığımız çiniler uzak ülkelerden istenmekte. Neden bu? İşlevimizi severek yapmaktayız da ondan. Ne demiş pirlerimiz? Sevgi toprağa can verir. Bizim yaptığımız ne? Gönlümüzün tüm sevgisini kil parçacıklarına akıtmak ve hünerimizin karşılığını insanların açık ağızlarındaki hayranlıktan toplamak. İznik çarşısının iki yanında uzayıp gitmekte çiniciler ortası. Derin karanlığa yakın dükkanların dibinde çini fırınları, önde kalıplar, en önde harç çukuru, girişin hemen sağında bir küçük tezgah. Boyalar ot köklerinin boya gereçleri olarak yığılı durduğu raflar. Solda bir kocaman eleklenmiş kil toprağı. Çamur çukurunun hemen yanında adam boyundan büyük su küpleri. Çinici ahisi kendinden geçmiş. Gözleri çamurun devinmesinde, parmakları son yoklamaları yapıyor. Kalfasının ayağı mermere batıp çıkmakta sanki, tüm sıvaşıklardan arınmış. Çamur besbelli son gözeneklerinden arınıyor. Kendi canlanmasını bir an önce kutlamak ister gibi kıvranıyor her çiğnenişte. Çıraklar ustalarının buyruğuyla kalıpları hazırlamaya başladılar. Bir önceki dökümden kalmış parçacıkları temizliyor, yumuşak yaş bezlerle dört bir yanını siliyorlar tahta kalıpların. Sanki ellerindekiler tahta değil, kahverenginin ışıl ışıllığıyla yanan maden dörtgenler. Usta kalfasının yarı kapalı gözlerine eliyle yeter işaretini verdi. Sıyrılıp çıktı çamurun içinden kalfa, mermer merdanesini kaptı. Çıraklar bir yandan kalıpları dizelerken bir yandan çamur topaklarını uzatmaya başladılar. Mermer altlıklar üstünde her kalıbın ayrı bir yeri oluşmuş, yerleşiveriyor. Ve çamur topağı üstünden mermer merdane geçince yayılıp sıvanıyor bir iyice kalıba. Böyle bir süre kuruyacak, sonra kalıplardan sökülüp fırına dizelenecekler. Dükkanın ardında gölgelik var. Usta elinde boya kaplarıyla kalfasını izliyor. Renkler bir düzeyde akıyor çamurun üstüne. Kimisini atlıyor, kimisine değişik renkler katıyor. Çamur bitinceye sürüyor tümünün kımıl kımıllıkları. Çıraklar kalıpları alışkın ellerle gölgeliğe götürürken fırının başına geçiyor usta. Göz kararıyla sıcaklık derecesini ölçüyor bir iyice. Ateşi aynı tutun diye buyuruyor çıraklarına. Yandaki çiğnici ahisi ellerindeki boya lekelerini bir bezle temizleyerek dalıyor tezgaha. Beri bak Yakup ahi, dinledin mi dünkü söyleşiyi?
Dinledim.
Akşamdan beri durmaksızın döndürüp durmaktayım kafamda. Biz bu işlevi babamızdan kalmıştır. Ahilik töresinde babadan kalan daha bir ilerletilmek gerek diye işlerdik. Oysa dünkü konuşmadan sonra bambaşka şeyler düşünmeye başladık.
Biz de öyle. Bugün bir başka seziyoruz kendimizi. Kalıcılığını yaratıcılığında bulmanın keyfiyle yumulduk işimize.
Bilgi kişiyi nice değiştirmekte. Bir çini bozuk çıkanda yüreğimin kökünde bir sızı belirirdi. Beceriksizlik sayardık bunu. Ama anladık ki daha bir üzülmek gerekli.
Öyle ya. Her çini parçasına salt bizim bilgimizin, tezgahımızın değil, en bebe çırağımızdan, en yetişkin kalfamıza tümümüzün de emeği karışmaktadır.
Salt ustalık bilgisi geçmişten gelen görgü değil, her an yenilenen, harcanan ve dahi insan gücünden doğan kutsal bir veriyi katmaktayız içine. Çinilerimizin güzelliği bu işlevin kutsallığından gelmektedir. Şimdi bir düşünüyoruz da, biz o emeği nice boşa harcamaktaydık. Oysa her damlasının nice yaratıcı olduğunu görmenin şaşkınlığıyla bunalmaktayız dünden beri. Kafamız da oradaydı. Bundan öte çıraklarımızı da göndereceğiz. Görsünler, duysunlar ve dahi anlasınlar. Kişinin iyi, güzel ve dahi doğru olması için emeğinin buna uygun harcanması gerektiğini kavrasınlar bir iyice. Öyle sanmaktayız ki bugün yaptığımız çiniler daha bir güzel olacak.
Biz de inanıyoruz buna ve dahi aklımıza geleni size bildirmek için uğradık.
Dedik ki kendimiz kendimize, biz şimdiye bilinçsizce çabalayan ustalardık. Oysa işlevimizin tadına varmak için bir bilgenin bize uyarması gerekmiş. Madem tadına vardık ve dahi madem ki yaptıklarımızın en güzellerini döktük bugün, ilk örneklerimizi varalım, katına sunalım deriz. Siz nice karşılarsınız?
Kişi aklına gelebilecek en güzel düşüncelerden biridir deriz. Boşuna harcanmış bir emek olmaz bu. Neden derseniz onu değerlendirmesini bilen birine götüreceğiz. Bir sultan, salt renginin canlılığından ötürü beğenebilir. Bir bey ya da ağa, salt parlaklığına kanabilir. Ama Şeyh Bedreddin gibi bir bilge, onun her damlasında ışıldayan insan emeğinin nice yüceldiğini görür ve dahi asıl onu alkışlar.
Biz de demekteyiz ki bir Hakan'ın yüzlerce altınından bir bilgenin iki sözcüklü öğüdü yeğdir.
Durmayalım öyleyse, soğur soğumaz alalım çinilerimizi. Bir günde Şeyh Bedreddin için çalışmış olalım. Bunca yaşamamız madem sömürü çarkının dönmesine yaramış, bir günde bizi aydınlatan için debelenelim, ne çıkar?
Yok ahimiz, biz böyle düşünmemekteyiz. Demekteyiz ki emeğin yüce değerini ve insan aklının toprakta renklenip parlamasını ispatlayalım. İşte diyelim, siz dün emeğin yaratıcılığından söz etmiştiniz. Biz bugün doğrulamak için bunları sunuyoruz.
Hakkınız var Davut ahi, buyurduğunuz gibi diyelim. Sivri külahı her adımında sallanan, kara kaftanının etekleri ayaklarına dolanan İnegöllü Bezirgen Hokmal tam o sırada girdi Yakup ahinin geldiğinden içeri.
İyi günler olsun ustalarımız.
İyi günler olsun çorbacı.
İyi günler olsun.
Bakarız ahiler kurultayına geldik.
Az biraz öyledir.
Sakın çiğni fiyatlarına zam yapmayasınız.
Düşünmedik bunu.
Oh sevindik, neden derseniz ki bir bakalım neler vardır tezgahta.
Davut ahi güldü.
Kurnazlık düşünmektesiniz he mi?
Tövbe, kurnazlık bizim yanımızdan geçebilemez.
Öyledir de tezgaha bakmaya niye sıvanırsınız?
Ismarlayacağımızı seçmek için.
Örnek mi istemektesiniz, çini mi çorbacı?
Çini elbet.
Yakup atıldı bu kez.
Öyleyse bilmemekte misiniz, biz sanat ve emeğimize böyle bir leke sürdürmeyiz.
Ne gibi? Anlamamışımdır.
Şunun gibi ki çorbacı, bize dilediğiniz çiniyi söylersiniz, sonra günü dolanda gelir alırsınız, istediğinizden iyisini.
Hokmal yıllardır İznik çinicileriyle iş yapar, herkesin de böylesine takılır, bir maraza aramadan pazarlığa girmezdi. Babası döneminden beri İznik çinilerinin büyük bölümünü Bilecik, Eskişehir ve daha uzak kentlere o taşırdı. Şakaya vurdurdu işi.
Bilmekteyim canım, siz sanatınıza toz kondurmazsınız ama dilerseniz çinilerinizin üstüne kuş kondurursunuz. Devemiz o değildir de, bu kez özel bir istek vardır, karşılamak diledik. Bakalım bize anlatıldığı gibi bir örnek var mı?
Özel isteği anlat bize, Davut ahi ya da biz dileğinizi yerine getirelim.
O sırada Davut ahinin çıraklarından biri soğuyan çiniyi göstermek için ustasının yanına geldi. Filiz yeşilinin tam bahar başlangıcındaki o damarlı, taze ve doyulmaz rengi balkımaktaydı çiniden. Hokmal ilkin irkildi. Sonra gözlerini açarak eğildi çininin üstüne, uzun uzun inceledi.
Bire ahilerimiz, bire bu nice bir iştir. Bunca yıl çini ticaretini yapmaktayız zahireciliğin yanında. Böylesini gördük mü hiç biz? Dilediğiniz yerden fiyat kesin Davut ahimiz. Nice var ise bunların tümünü aldık.
Olmaz, okmal çorbacı, bağışla. Bunlar satılık değildir.
Bire nice olmaz. Siz usta değil misiniz? Yenilerini yapın isteyene. Biz bunları pek sevdik. Sanmaktayız ki müşterimizin istediğinden güzeldir.
Anlarız, bize siparişiniz filizi çiğnidir.
Yok yok, bu çiğnidir, bunu istemekteyiz. Nice dilerseniz öderiz.
Yakup'un kalfası elinde ilk soğumaya alınmış deneme çinisiyle geldi. Hokmal bu kez iyice zıpladı yerinden. Davut'a,
bire bire bire nice bir iştir. Siz bugün yarışma mı kurdunuz yeryüzü çiniciliğiyle? Bu nice bir pembedir ki göbeğinden alev çıkarmakta ve İranların kutsal ateşi gibi hiç sönmeksizin balkımaktadır.
Davut eğildi çininin üstüne. Usta araştıran gözlerle baktı bir iyice. Sırtını sıvazladı Yakup'un.
Sağ olasın ahim. Elin belleğin dert görmesin. Nice bir iştir ki yeni bir aşama gelmektedir çiniciliğe.
Alkışın boşunadır Davut ahi. Ya senin filizin? Hep koyu yeşil düşen çini. Nice oldu da böylesine açılıp canlandı. Kişi bakmaya doyamamaktadır. Sanırsın ki tohum çatladı. Filiz giderek meyvelenecek.
İki ahi hokmalı da siparişini de unutmuşlardı. Yahudi dayanamadı, araya girdi. İki çiniyi yan yana koydu. Eteklerini uçuşturarak bir iki adım geriledi.
İşte yaşam ahilerimiz. Bir yanda ateş, bir yanda doğa. Bir hava ile su eksiktir.
Size yanlış belletmişler çorbacı. Bizim bildiğimiz dört ana nesne hava, su, toprak ve dahi ateştir.
Bire, toprağın ürününün en sağlıklısı, en görkemlisi değil midir bu yeşil?
Biz bunu belirtmeyi diledik. Ve dahi Yahudiliğimizden sıyrılıp hiç pazarlıksız, nice dilerseniz, nice yaparsanız tümünü almayı kararlaştırdık.
Olmaz çorbacı, bunlar satılık değildir.
Bir usta nice akılsız olmalı ki en güzel ürünlerini satmasın.
Eh, kendin buyurdun işte. Akıllı usta satar, biz akılsız olanda vazgeçiyoruz bunları satmaktan.
Neden ama, neden?
Armağandırlar da ondan.
Anlamsız anlamsız baktı Hokmal.
Armağan?
Evet.
Nice sevgili bir kişidir ki ahi ticaretini unutabilsin.
Bizi uyaran, sanatımızın bilincine ulaştıran ve dahi emeğimizin değerini ortaya koyan bir kişidir çorbacı.
Hokmal düşünmedi bile. Bir an daha sevecenlikle, beğeniyle baktı Çinilere.
Anlarız, bunlar Şeyh Bedreddin'in ayağına yüz süreceklerdir.
Tamam, üstüne bastınız.
O zaman almaktan vazgeçtik ahilerimiz. Hak verdik ki size, bir iş ancak böyle bilinçle yapıldığında ürünü görkemli olur. Bundan öte siz dilediğinizde bunlardan da güzel çiniler dökeceksiniz demektir. Bize bir ay sonrası için 3000 çini gerekli. Tam bunlardan. Dilerseniz paranızı şimdi verelim, dilerseniz geldiğimizde. Ama bir dileğimiz vardır sizden.
Ahiler irkildiler. Buyurun, sizi dinlemekteyiz.
Bizi de götürün giderken, bu yüce kişiyle tanışmak dileriz.
Eteğine varmak için bir başkasının aracılığına gerek yoktur ki Hokmal çorbacı. Kapısı herkese açıktır şeyhimizin.
Unutmaktasınız ki,
Yakup atıldı hemen, hiçbir şey unutmamaktayız. Din, ırk, renk ayrılığı gözetmeksizin her dileyen gidebilir yanına. Diliyorsa sorar öğrenir, diliyorsa sever eğlenir.
Demek öyledir, demek ayırmaksızın kabullenir he mi?
Bunu herkes bilmektedir.
Biz de bilmekteydik de ürkmekteydik olaylar yüzünden.
Hiç ürkmenizin gereği yok, duraladı Davut Ağa'yı. Ha işte bak, en yakın dervişlerinden Börklüce Mustafa bize doğru gelmektedir. Dilersen kendisine soralım.
Soralım ya.
Yakup Ağa'yı ağır ağır yürümekte olan Börklüce'nin yanına yaklaştı.
Dervişim, tezgahımızda bir çorbacı vardır. Şeyhimiz katına çıkmak diler.
Buyursun, biz de oraya varmaktayız.
Hokmal ince ama iri gövdesinin titrediğini sezinledi. Börklüce'nin bakışlarındaki sevgi parıltılarından irkildi, hemen ardına takıldı.